Sevgili dinleyiciler, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Zeynep Ceylan'la birlikteyiz. Sayın Ceylan, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Efendim, hizmete geçen kompostlama tesisini konuşacağız. Kompostlama nedir? Kompost nasıl üretilir? Sizden dinleyelim.
Evet. Şimdi öncelikle bir biyobozunur organik atık diyelim. Önce bir kısaca biyobozunur organik atık nedir? Organik atık nedir? Ayrıyeten kısaca bundan bir bahsetmek istiyorum. Organik atıklar malumunuz bitkilerden gelebilen ya da hayvanlardan gelebilen, gıda atıklarından, yeşil atıklardan gelebilen doğal atık türleridir. Yani kısaca doğanın, ekosistemin, tabiatın, artık ne dersek diyelim, bu benden dediği, yani xenobiyotik olarak algılamadığı ve doğada biyolojik, mikrobiyolojik reaksiyonlarla beraber parçalanabilir atıklardır. Öncelikle bir biyobozunur organik atığı tanımlamış olduk. Evet. İşte tanımından da anlaşılacağı üzere biyobozunur organik atıklar özellikle bitki kökenli, hayvan kökenli, işte gıda atıkları vesaire, hatta kanalizasyon atıkları, mezba atıkları, hatta biyobozunur kağıt atıklarını bile bu kulvarda sayabiliyoruz. Şimdi bunlar özellikle mikroorganizma türlerinden bakteriler ya da funguslar ya da mantarlar tarafından oksijenli ya da oksijensiz ortamda kısmen ya da tamamen biyolojik olarak parçalanabiliyorlar. Parçalandığı zaman oluşan ürüne biz kompost diyoruz. Doğadan gelenleri kompostlama yaparak, komposta çevirerek yine doğaya geri çeviriyoruz. Evet.
Kompostlama da bu tanımın içine giriyor zaten, değil mi?
Evet, kompostlama da işte yapılan bu prosesin ismi oluyor, cihazlar aracılığıyla. Aslına bakarsanız kompostlama dediğimiz zaman doğada kendiliğinden de olabiliyor. Tabii süreç çok daha uzun sürüyor. Hatta köylerimizde görürüz işte değişik gübreleri vesaireleri, gıda atıklarını vesaire böyle toprağa yayar, uzun süreçlerde bekletirler. Ara ara onları havalandırır, harmanlarlar. Veya işte bisiklet türü olan, mekanik olarak ayakla çevrildiğinde böyle yayıklar olur ya, ayran oluşturan. İşte o şekilde mesela çok daha doğaçlama tipleri vardır kompostlama şeylerin, cihazlarının. Ama biz tabii ki büyük bir üniversite olduğumuz için ve özellikle ham madde kaynağımız, yani biyobozunur organik atık kaynağımız çok daha yüksek oranda olduğu için biz çok daha profesyonel, haftada 1400 litre kapasiteli iki ayrı kompostlama cihazı alarak sıfırdan bir tesis kurduk. Üniversitemize kazandırdık bunu.
Peki bu tesisin bölgeye katkısı nasıl olacak?
Evet, şimdi ben şunu söyleyeyim, sağ olsun DAP üzerinden Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı bize destek verdi. Tabii bu desteğini şu şekilde, finansını şu şekilde bize sağladı. İlk başlarda ürettiğimiz kompostun belirli bir kısmını, belirli bir yüzdesini Erzurum ve civarındaki çiftçilere, özellikle bu Hasankale tarafı, o taraflardaki çiftçilere işte vereceğiz ve onların tarlalarındaki verimliliği takip edeceğiz. Kompost tek başına bile inanın son derece verimli. Yani tam olarak toprak demeyelim ama humus içeriği, karbon azot oranı son derece yüksek. Toprağın havalanmasını, toprakta su tutma kapasitesini artıran, toprağın işte katyon değişim kapasitesini artıran ve bitkilere faydalı besinleri çok daha kolay bitkilerin köklerinden alabilmesi için onları işte anyon formuna, mesela azotu nitrat formuna falan rahatlıkla çevrildiği bir ortam oluyor kompost. Tabii toprak diyemeyiz. Toprak daha doğaldır. Ama toprağa benzer, toprağın verimliliğini artıran, artı ayrıyeten gübre kullanımına gereksinim olmayacak şekilde toprağın humus karakterini artırabilen doğal bir malzeme oluyor kompost. Şimdi biz işte ilk etapta bunu civardaki çiftçilerimizle paylaşacağız. Ki paylaşmaya da başladık. Bakacağız onların ürün verimliliğine olan, ürün verimleri üzerine olan etkisini. Tabii devam etmemizi isterlerse desteğe, onlara da tabii ki desteğe devam edeceğiz. Oraya olan taahhütümüzü, çiftçilerimize olan taahhütümüzü yerine getirdikten sonra üniversitemiz malumunuz çok çok geniş. İnanılmaz derecede bu tarz işte humuslu, humus miktarı yüksek komposta ihtiyacımız var. Yeşilimiz, çiçeklerimiz, hobi bahçelerimiz, botanik bahçemiz için inanılmaz derecede talep var. Zannedersem üreteceğimiz kompost, ki üretmeye de başladık seri üretime, inanın yetiştiremeyeceğiz. Belki üçüncü, belki dördüncü bir kompost cihazında alabiliriz üniversitemiz için.
Yani gübreleme yerine mi kullanılıyor kompost?
Evet, yani artık gübreye gereksinim kalmıyor. Şimdi gübre neden veriliyor? Mesela bilirsiniz gübre genellikle amonyum fosfat formatındadır. Hani besin, bitkilerin alması gereken majör nütrient ve minör nütrient dediğimiz ana ve yan besin kaynakları vardır. Ana besin kaynakları arasında karbon, azot, fosfor, kükürt, işte potasyum vesaire var. Minörlerde de yine esansiyel elementler var. Şimdi bu ana besin maddeleri zaten hani ham madde, gıda maddeleri olduğu için büyük bir ağırlıkla biyo bozulmuş organik atık dediğimiz işte mesela yemeklerden önce biriken atıklar, yemek sonrası oluşan atıklar, efendim yeşillikler, biçilen yeşillikler, dal budak, işte budanan dal budaklar, yani bütün bunların hepsi, hatta evlerimizde biriktirdiğimiz yumurta kabukları, efendim çay posaları, kahve posaları, yani aklınıza gelebilecek doğadan oluşmuş, doğanın bu benden diyebileceği, xenobiyotik olarak algılamayacağı her şey bizim ham maddemiz. Bunları biz komposta çeviriyoruz. Dolayısıyla oluşan ürünü toprak kanıksıyor zaten. Bu benden diyor ve toprağın zaten bu ham maddenin içeriğinde hem majör dediğimiz ana nütrientler hem de minör dediğimiz yan besin maddeleri yüksek oranda bulunduğu için artık ayrıyeten işte amonyum ve fosfatı sağlayabilecek gübreye gereksinim kalmıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Tabii ki bu konuda çok da iddialı konuşmamak lazım. Şöyle ki ara ara yaptığımız kompostun analizlerini yaptırıyoruz biz. İşte karbon azot oranına bakıyoruz sürekli. İşte efendim KDK oranlarına, pH'ına. Mesela toprağın pH'ını çok güzel ayarlıyor. Ne asiditesini ne de alkalinitesini artırıyor. Yani bitkinin en doğal, en verimli bir şekilde yetişebileceği bir şekilde toprağı ne yapıyor? Tamponluyor kompost. Artı bir diğer çok çok değerli özelliği de şu, toprağın su tutma kapasitesini artırıyor ki bu özellikle malumunuz radikal iklim değişikliklerinden dolayı hani hep dillendiriliyor, hep konuşuyoruz bunu. Bir tarafta işte seller giderken aşırı birim alan başına düşen yağış miktarı aşırı derecede artarken diğer tarafta inanılmaz kuraklıklar olacak. Özellikle kurak bölgeler için kompost kullanımı inanılmaz derecede gıdanın, gıda ürünlerinin verimliliğinde son derece önemli. Kompostun bu yönünü de sadece gübre özelliği değil, su tutma kapasitesinin çok yüksek olmasından dolayı kurak yerlerde kullanıma çok elverişli bir malzeme olmasını da göz ardı etmemeliyiz.
Peki maliyet açısından değerlendirecek olursak ikame ürünleriyle nasıl değerlendirebiliriz kompostu?
Evet, özür dilerim.
Maliyet... Evet, maliyet açısından değerlendirebilir miyiz kompostu diğer ürünlere göre?
Evet, yani üretilen düşük maliyeti. Aslında şuna söyleyeyim, maliyet açısından maliyeti düşürebilmek için tabii ki biz elektrik enerjide elektrik yerine alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. Eğer yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsak maliyet sıfır olacak, inanın. Şu anda tek maliyetimiz kullandığımız elektrik ama neticede gübreye para vermeyeceğiz. Zaten ham maddemiz işte lokantalardan biriken, işte restoranlarda biriken, mesela üniversitede biz nerelerden alıyoruz? 20 bin kişilik öğrenci yemekhanemiz var. Oranın yemek öncesi, yemek sonrası atıklarını alıyoruz. Bunlar zaten çöpe atacakları için bizim için muazzam bir ham madde getirisi oluyor. Yine çok büyük hastanemiz var. Oranın yine yemek öncesi, yemek sonrası atıklarını alıyoruz. Yine turizm fakültesinin şimdi sosyal tesislere geçti. Ata konuk evimiz var. Oraların konuk evlerinin, ata otelin, efendim yine üniversitemiz içerisindeki market ve manavlarda işte artık müşteriye satamayacakları çöpe gidecek tüm yeşillikleri, malzemeleri, gıda maddelerini alıyoruz. Dolayısıyla zaten ham maddemizin şeyi, maliyeti yok. Sadece cihazlarımızı çalıştırmak için kullandığımız elektrik maliyeti söz konusu. Onu da nasip olursa zaten biz kısa vadede rektörlükle de görüştük. Sağ olsun Sayın Rektör Bey'imiz bu konuda çok hassas. Bize de her konuda maddi manevi desteklerini esirgemiyor. İnşallah en kısa sürede kolektörleri yerleştirerek güneş enerjisinden faydalanarak da büyük bir kısmını güneş enerjili olarak üretmeye de başlayacağız. Tabii evet. Takdir edersiniz ki her şeyi bir anda dört dörtlük yapmak mümkün olmuyor. Yavaş yavaş belirli seviyelere geldikçe bir sonraki basamağa çıkıyoruz.
Evet, yine de tüm üretim süreçleri kulağa çok hoş geliyor. Anlaşılan çok yakın bir zamanda üreticiler dahil evlerdeki saksılarda bile kompostları artık görmeye başlayacağız.
Aynen öyle. Mesela İstanbul'da bilirsiniz, İstanbul'un işte şeyleri çok geniştir. Evsel atıkları olsun, evsel atık su arıtım tesisleri olsun, endüstriyel atık su arıtım tesisleri olsun. Mesela evsel atıklar orada komposta, çok büyük bir alanda komposta çevriliyor ve İstanbul'da hemen hemen herkes görmüştür. Özellikle işte duvar çiçekleri, efendim peyzaj güzellikleri, peyzaj çiçekleri, yollardaki işte saksılardaki çiçekler inanılmaz derecede bütün İstanbul'a yayılmış durumda. Onlar mesela tamamen komposttan, yani organik atıkların komposta çevrilmesi sonucu elde edilen kompostla üretiliyor. Yani sadece gıda üretimi olarak düşünmeyin, peyzajda da çok rahatlıkla bunlar kompost kullanılabiliyor ki şu anda İstanbul en çok bu amaçla kullanıyor kompostunu. Tonlarca kompost yapılıyor, çok büyük tesisleri var. Hani biz de kendi üniversitemizde muazzam bir potansiyelimiz var. Neden bu organik atıklar işte değerlendirilmesin dedik ve böyle zaten sıfır atığa malumunuz, sıfır atığa entegrasyon artık bir devlet politikası haline geldi. Sıfır atığa entegrasyon sürecinde olmazsa olmazlardan birisi de kompostlama tesislerinin kurulup biyobozunur organik atıkların komposta çevrilmesidir. Biz bunu çok önceden düşündük ve üniversitemizde bir kompostlama tesisi kurduk. Ve PLC kontrollü uzaktan otomasyonla ofislerimizden bile cihazlarımızı kontrol edebileceğimiz işte %40 oranında komposta çevirebildiğimiz çok güzel bir tesis kurabildik. Aslında bu çok güzel bir getiri oldu üniversitemiz adına. İlerleyen zamanlarda tabii ki tesisimizi ihtiyaçlarımıza göre şekillendireceğiz, ivmelendireceğiz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Ben teşekkür ediyorum bize bu fırsatı tanıdığınız için. Üniversitemizde bu kompostlama tesisimizin haricinde yine günümüzde son derece değerli, dünya ülkelerinde artık çok revaçta olan elektronik atık, elektrikli elektronik atık dediğimiz atıklarımızı da artık çok düzenli bir şekilde toparlayıp yönetmeye başladık.
Evet, bütün yine çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz Sayın Ceylan. Vaktimizin
ediyorum.
Sonuna geldik efendim. Çok teşekkür
evet,
ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı tanıdığınız için.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Zeynep Ceylan'ı ağırladık ve veda vaktine ulaştık. Bugün birlikteliğimizi sizler için Alev Altun hazırladı. Teknik yönetmenimiz Talip Akpınar sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek ayrılıyoruz. Cem Belevi söylüyor. Ondan vazgeçemem ben. Hoşçakalın.